Ayrım 8. Çocuklarıma Mektuplar. Antonio Gramsci. Sayfa 109. 44. Mektup. 3 Dev. Sevgili Julia, son mektuplaşmamızda etkili ve açıkça bir haberleşme eksikliği var. Eğer buna bir önceki yazdıklarımızı unutturan zaman kavramını da katarsak, bir kendi kendine konuşmak izlenimi ortaya çıkar. Sana da öyle gelmiyor mu? İskandinav ülkelerine ait bir halk masalı anımsıyorum. İskandinavya'da büyük dağlar kadar birbirlerine uzak olan yerlerde üç dev yaşarmış. Sessiz geçen binlerce yıldan sonra birinci dev öteki ikisine şöyle seslenmiş. Bir inek sürüsünün geçtiğini duydum. 300 yıl sonra ikinci dev söze karışmış. Sürü sesini ben de duydum. 300 yıl sonra da üçüncü dev teklifsizce "Eğer böyle gürültü yapmaya devam ederseniz başımı alıp giderim." demiş. Eh, adamı sarhoş eden bir lodos esiyor. Sevgili karıcığım, seni ve çocuklarımızı öperim. Antonio. 45. Mektup. Slivin'in Oyunları. Sevgili Julia, Delio'nun okulundan, neşenin bile bozamadığı ciddiyetinden söz etmen beni çok ilgilendirdi. Bu iki çocuğun yaşamına ve gelişmesine katkıda bulunurken onlara acı veriyor ve bundan içime diken gibi batan bir pişmanlık duyuyorum. Bununla birlikte eskiden çocuklarla hemen arkadaş olabiliyor, onlarla ilgilenebiliyordum. Hep Roma'daki ev sahibimin torununu anımsarım. 4 yaşındaydı. Türkçeden gelme çok zor bir adı vardı. Sürekli yazdığım için beni rahatsız etmesin diye anneannesi küçüğü içeriye bırakmak istemezdi. O da kendi başına kapıyı açmayı beceremezdi. Kapıyı utangaç bir tavırla yavaşça çalar ve ben "Kim o?" diye sorduğum zaman "Slivy, benimle oynamak ister misin?" diye karşılık verirdi. Sonra içeri girer, öptürmek için yanağını uzatır ve kağıda damlayan mürekkep lekeleriyle garip resimler ya da kuşlar yapmamı isterdi. Sevgiyle öperim. Antonio. 46. Mektup. Güneş Çarpması. Sevgili Tanya, güllerimden biri kötü bir güneş çarpmasına uğradı. Bütün yaprakları en diplerine kadar yandı, kömür gibi karardı. Acıklı ve üzgün bir hali var. Ama hemen yeni bir tomurcuk verdi. Hiç değilse şimdilik tamamen ölmedi. Bu güneş çarpması korkunç bir şeydi. Çünkü gülün üstünü rüzgarın kolayca uçurabileceği bir kağıtla kapatabilmiştim ancak. Oysa dimdik gelen güneş ışınlarından koruyan ve sıcağı tutan bir demet samanla kapatmalıydım. Ama ne olursa olsun çok ağır bir hastalığı yok. Tohumlar baş vermekte geciktiler. Toprağın altındaki bütün bir sıra hala canlanamadı. Kuşkusuz tohumlar eski ve kurtlu. Bu tohumlar başlarını toprağın üstüne çıkardıklarında gelişmeleri çok ağır oluyor. Sana bunların bir kısmının çok iyi olduğunu söylediğim zaman yemeğe yaradıklarını belirtmek istemiştim. Gerçekten de bazı filizler çiçekten çok maydanoza ve soğan filizlerine benziyorlar. Her gün onları daha büyüsünler diye kendi ellerimle çekip uzatmak istiyorum ama insanların koydukları kurallarla doğa kuralları arasında bocalıyorum. Eğer doğayı kendi başına bırakırsam hiçbir zaman yanılmaz ve yapı olarak sağlamdır. Eğer zorlarsam insanoğlunun usta eli bu gelişmeye değdiğinde onun yetkinliğinin bir ilkesini yerine getirmiş olurum. Bu bocalayışım şu ana kadar henüz ortadan kalkmadı. Her iki düşünceyi de şimdilik kafamda tartışıyorum. 6 çiçorya filizi kendilerini hemen gösterdiler ve güneşten hiç korkmadılar. Daha şimdiden ilerideki başakları için tohumluk meyvelerini dışarıya saldılar bile. Dalyeler ve bambular toprağın altında uyuyorlar. Henüz bir hayat belirtileri yok. Sanırım özellikle dalyeler kendilerini kurtaramayacaklar. Madem ki bu konudan söz ediyoruz, bana bazı tohumlar yollamanı istiyorum. Senden bir havuç tohumu ama çocukluğumun güzel bir anısı olan pastinaka cinsi olsun. Sassari'de yarım kiloluklar halinde şu tohumlar savaştan önce bir kuruşa satılırdı. 2 bezelye, 3 ıspanak, 4 kereviz. 25 metrekare olan toprağıma her cinsten 5-6 tohum ekmek ve nasıl geliştiklerini görmek istiyorum. Sevgiyle kucaklarım. Antonio. 47. Mektup. Gül iyileşti. Sevgili Tanya, biliyor musun gül tamamen iyileşti. Haziran'ın 3'ünden 15'ine kadar tümüyle yeşilleninceye dek önce filiz sonra da yaprak vermeye başladı. Daha şimdiden 15 santim uzunluğunda dalları var. Hemen zayıflayıveren küçücük bir tomurcuk vermeyi denedi ama daha şimdiden sararmaya başladı bile. Dikildiği yıl içinde gizli gizli gül veren bazı fidanlardan bir farkı yok. Bu beni sevindiriyor çünkü bir yıldan beri buradaki doğa olayları beni son derece ilgilendiriyorlar. Yazın en uzun gününü büyük bir sabırla bekledim. Toprağın güneşe doğru döndüğü şu sırada gerçekten de güneş bize doğru döndükten sonra toprağa vuruyor Daha çok mutluyum. Gece gündüz uzunluklarına bağlı olan mevsim devrelerini kendi etim canımmış gibi hissediyorum. Gül çok canlı ve hiç kuşkusuz çiçek verecek. Çünkü sıcak soğuğu hazırlıyor ve karın altında ilk tomurcuklar büyük bir canlılıkla kıpırdaşmaya başlıyorlar. Kısacası geniş alanlar benim için ortadan kalktığından beri zaman bana çok kocaman bir şeymiş gibi geliyor. Sevgili Tanya, gevezeliğimi burada keser, seni kucaklarım. Antonio. 48. mektup. Kanatsız melekler. Sevgili Tanya, çocukların fotoğraflarını aldım. Düşündüğün gibi çok çok sevindim. Onların bir gövdeleri ve bacakları olduğunu gözlerimle görmek beni doyurdu. 3 yıldır başlarından başka bir yerlerini görmüyordum. Kanatları olmayan meleklere dönüştükleri hakkındaki kuşkularım gittikçe büyüyordu. Kısacası daha canlı bir yaşam izlenimi edindim. Seni çok çok öperim. Antonio. Şeytanların kamburu. Maxim Gorki. Şeytanların kamburunu tanıdığımda henüz bir çocuktum. Kasabada ona böyle diyorduk. Garip bir adamdı. Geniş paltosuna sarındığı zaman bir yarasaya benzerdi. Kocaman, kurbağanınkine benzeyen bir ağzı, küçücük gözleri ve kulakları vardı. O akşam kambur, ocağın yanında duruyor, kızarmış yüzlerini çevirdiği kömürleri bastonuyla karıştırıyordu. Böyle dururken, arada bir başının üstünde kırmızı renkte bir çeşit hale belirip kayboluyordu. Birden, ''Şeytanlar mı?'' diye sordu. ''Demek sen şeytanlara inanmıyorsun.'' Kısa bir sessizlikten sonra ''Birkaç parça odun at ocağa'' diye yeniden sözü aldı. Ocağa bir kucak odun attım. Ateş etrafı yoğun bir dumana boğarak parladı. Çıtırdayan dalların arasından sarı renkli yılanlar beyaz bir duman içinden akıp geçerek kayıplara karıştılar. Tam o sırada kamburun sesini duydum. Uykudaymış gibi konuşuyordu. ''Hayır, şeytan bir şaka değildir. Biz insanlar hamam böcekleri, mikroplar kadar gerçektir onlar da. Doğal olarak onların biçimleri ve boyutları değişiktir.'' ''Sahi mi?'' diye sordum. Karşılık vermedi. Yalnızca görünmeyen ama sert bir şeye çarpmış gibi başını salladı. Sonra ateşteki aleve gözlerini dikerek gitgide alçalan bir sesle, ''Örneğin leylak şeytanları. Belirli bir biçimleri yok. Vantuzlu hayvanlara benzerler ve salyangozlar gibi ağır ağır hareket ederler. Yığın halinde bir arada oldukları zaman üstlerini kaplayan jelatin tabakası buluttan yapılmış gibidir. Öylesine çokturlar ve ekşimtırak bir koku salarlar.'' İçimden şaka yapıyor diye düşünüyordum. Ama eğer şaka yapıyorduysa bunu gerçek bir sanatçı gibi ciddi bir tavırla yapıyordu. Oysa Hollanda şeytanları kil renginde, balon gibi yuvarlak ve şişmandır. Kafaları karabiber tohumu gibi buruş buruş, bacakları keten ipliği gibi ipincecik ve upuzundur ve kırmızı tırnaklı parmakları bir zarla birleşmiştir. Onu hep biraz korku, biraz da şaşkınlıkla izliyordum. Sonra devam etti. Hem küçücük, dört köşe şeytanlar da vardır. Biçimsiz çizgiler dünyası. Durup dinlenmek bilmeden boşlukta garip biçimler çizerek uçuşurlar. Sanki bir yangının gökyüzüne yayılan kızıl lekeleri gibidirler. Giysili şeytanların kara şapkaları vardır. Yüzlerinin rengi yeşilimtıraktır ve fosforlu dumanlı bir ışık saçarlar. Satranç oyunundaki atlar gibi sıçraya sıçraya yürürler. Ayyaşların arkadaşıdırlar ve insanoğlunun beynine türlü çılgınlıklar sokarlar. Kambur gittikçe alçalan bir sesle konuşuyordu. Eski bir dersi kendi kendine tekrarlar gibiydi. Onu kuşkulu ama büyük bir ilgiyle izliyordum. Bütün bu söyledikleri bana bir delinin ya da bir şarlatanın sözleriymiş gibi geliyordu. Başını bana doğru çevirdi ve ''Şimdi sana öteki şeytanlardan söz edeceğim. En tuhaf şeytanlar şu çan sesi şeytanlarıdır. Kanatlıdırlar ve şeytanlar birliğinde kanatları olan yalnız bunlardır.'' Çanların içinde yaşarlar. Oysa en tehlikelileri aylı gecelerin şeytanlarıdır. Gövdeleri düğüm düğümdür ve her bir düğümün ucunda görmeyen tuhaf yuvarlak gözlü mavimtırak saydam bir yüz bir belirip bir kaybolur. Hareketleri hep yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıdır. Konuşurken elindeki sopayı ateşe sokmuştu. Alevin kızgın dilleri sopa boyunca ellerine kadar yükseliyordu. Ellerinin yandığını duyunca yukarı doğru çekti. Sonra tekrar sopasını kor halindeki kömürlerin arasında dolaştırmaya başladı. Sopa da tutuşmuş yanıyordu. Çok garip bir görüntüydü. Sordum. ''Gerçekten şeytanlara inanıyor musun?'' Bana alınmış gibi baktı. Sonra titreyen bir sesle haykırdı. ''Defol!'' Tüten sopasını tehdit edercesine kaldırmıştı. ''Defol yoksa dayaktan gebertirim!'' Kaçtım. Dayak yemeye hiç niyetim yoktu. Ama beni dövseydi bile hiçbir zaman bu şeytanlara inanmazdım. Bunlar insanların kafalarında yarattıkları uydurmalardan başka bir şey değildi. 49. mektup. Bir günüm. Çok sevgili Tanya, birkaç gün önce hücremi ve bölümümü değiştirdim. Hapishanenin içinde bölümler vardır. Daha önce birinci bölümde 13. hücredeydim, şimdi ikinci bölümde 22. hücredeyim. Yaşantım aşağı yukarı her zamanki gibi. Mümkün olduğu kadar yaşadığım her anı anlatmak istiyorum sana. Böylece her gün neler yaptığımı kafanda canlandırabilirsin. Hücrem bir öğrenci odası büyüklüğünde. 3'e 4 metre kadar. Pencere gezindiğimiz avluya bakıyor. Kuşkusuz normal bir pencerenin mimarisine çok aykırı bir yapısı var. Öylesine bir şey işte, fare deliği gibi. İçten kapaklı. Gökyüzünün bir parçası görünüyor yalnızca. Avlu ya da yan taraf görülemiyor. Şimdiki hücremin yeri güneybatıda bulunan ötekinden çok daha kötü. Öncekinde güneş sabahleyin saat 10'a, öğleden sonra saat 2'ye kadar aşağı yukarı 60 santimlik bir şerit halinde hücrenin ortasına kadar geliyordu. Şimdiki güneydoğuya bakıyor olmalı. Güneş saat 2'ye doğru vuruyor ve geç zamanlara kadar kalıyor ama 25 santimlik bir şerit halinde. Daha sıcak olması böyle bir mevsim için belki de iyi olacak. Öte yandan yeni hücrem hapishanenin makine bölümünün üstünde ve sürekli makinaların sesleri duyuluyor. Ama buna da alışacağım. Hücrem çok sade ve aynı zamanda her şeyim var. 2 minderli, biri yün, bir çadır bezim var. Çarşaflar aşağı yukarı her 15 günde bir değişiyor. Bir masa, bir çeşit küçük top, bir ayna, bir leğen ve kalaylı bir su tası eşyalarımı tamamlıyor. Hapishanenin bölümlerinden birinin yönettiği bir dükkandan birçok şey satın aldım. Birkaç kitabım bile var. Her hafta hapishane kütüphanesinden 8 roman alabiliyorum. Sabahları 6.30'da kalkıyorum. Saat 7'de uyanma zili çalıyor. Kahve, tuvalet, hücrenin temizliği. Yarım kilo sütle bir parça ekmek alıyorum. Saat 8'de 2 saatlik bir süre için hava almaya çıkıyoruz. Geziniyorum, Almanca çalışıyorum. Puşkin'in Hanımefendi Köylüsü'nü okuyor. 20'ye yakın satırı ezberlemeye çalışıyorum. Bir endüstri ticaret gazetesi alıyor, birkaç ekonomi haberi okuyorum. Salı günleri beni çok eğlendiren Çocuk Dergisi'ni, çarşamba günü Pazar Gazetesi'ni, cuma bir hicivci olan Guerin Mescino'yu okuyorum. Sonra yine hava, kahve. Çorbamı ısıtıyor, bir parça etle yiyorum. Eğer koyun eti ise tabii, hala sığır etine alışamadım. Bir parça peynir ekmek, meyve sevmiyorum, bir bardak da şarap içiyorum. Kitap okuyor, geziniyor, birçok şeyin üstünde düşünüyorum. Saat 4.30'da 2 gazete daha geliyor. Saat 7'de akşam yemeği yiyorum. Akşam yemeği 6'da geliyor. Çorba, 2 katı yumurta, 1 bardak şarap. Peynir yiyemiyorum. Saat 7.30'da uyuma zili çalıyor. Yatağa giriyor ve saat 10-11'e kadar kitap okuyorum. 2 günden beri saat 9'a doğru papatya çayı içiyorum. Seni kucaklarım. Antonio. 50. mektup. Biraz kıskançlık. Sevgili Julia, mektubunu aldım ama fotoğraflar henüz elime geçmedi. Umarım aralarında seninki de vardır. Tabii geçen seneki gibi çocuklarla toplu halde görmek isterim seni. Çünkü toplu olarak çekilmiş resimlerde dramatik ve canlı bir şeyler var. Yaşanan hayatın devrelerinden, fotoğraf kağıtlarındaki görüntülerde devam edebilen ilişkiler sezilir her zaman. Seni kafamda öteki resimlerine bakıp çok iyi canlandırabilirim ama çocuklarla birlikte gördüğümde aranızdaki ilişki biçimini sezemiyorum. Hem sonra çocukların büyümesi üstüne ilk taze izlenimlerin tadını çıkaramadığım, sana yardımcı olamadığım ve çocuklara yol gösteremediğim için büyük bir kıskançlık duyuyorum. Sizi sevgiyle kucaklarım. Antonio. 51. mektup. Yaban domuzu. Sevgili Tanya, son mektubunda armağan almamak için titizlikle sakladığım isim günümü öğrendiğini yazman beni çok çok güldürdü. Büyük bir özenle gizlediğim bu sırrımı sana kim açıkladı bilmiyorum. Öylesine gizliydi ki 6 yaşımdan beri ona nasıl bekçilik edeceğimi bilemiyordum. Sadece 6 yaşıma kadar isim günü armağanları aldım. Şimdi ben kendim sana bir sırrımı açıklamak istiyorum. Böbrek, yaban domuzu ve gergedan beyninden yapılmış karışık tava yeme isteğimi hiçbir zaman gerçekleştiremedim ve gerçekleştiremeyeceğim de. Avrupa'da bizim yaban domuzu yediğimiz bir çeşit domuzun yendiği San Antonio bayramının Haziran'da değil de Ocak'ta olduğunu haber verdiğin ve bayramımı kutladığın için çok sağ ol. Ne yazık ki gerçek yaban domuzu yalnız Sonda adasında yaşar. Bunun için de taze böbrek ve yaban domuzu beyni bulmak büsbütün imkansız. Sevgili Tanya, gözlerinden öperim. Antonio. 52. mektup. Ayda 9 lira. Sevgili Tanya, çok uzun zamandır kendi kendimi yönetiyorum. Çocukluğumdan bu yana da hep yönettim. 11 yaşımda ayda 9 liraya çalışmaya başladım. Bu günde 1 kilo ekmek demekti. Günde 10 saat çalışıyor, ayrıca pazar sabahları kendimden ağır olan ork körüğünün kolunu çeviriyordum. Bütün gövdem sızladığı için geceleri yatağımda gizli gizli ağlıyordum. Hemen hemen hayatın yalnız dehşet verici yanlarını tanıdım ve iyi ya da kötü her zaman üstesinden geldim. Annem bile yaşamımı ve geçirdiğim devreleri tümüyle bilmez. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 53. mektup, kuyruksuz. Çok sevgili Tanya, en çok parayı verene kalemini satan, ustası olduğu mesleğinin alanına girdiği için yalan söylemek zorunda kalan bir gazeteci olmadım hiçbir zaman. Hep tek bir görüşe bağlı, özgür bir gazeteci oldum ve patronları memnun etmek uğruna asla kendi düşüncelerimi gizlemedim. Bazı Kazak topluluklarının Yahudilerin kuyruklu olduğuna dair inançlarını açıklamamı istemen garibime gitti. 1920 Rusya-Polonya Savaşı'nda Orenburglu bir Kazak hücum bölüğünün Yahudi olan siyasi danışmanı bana bir fıkra anlatmıştı. Bu Kazakların yaşadığı yerlerde hiç Yahudi yokmuş ve Yahudileri Tanrı'yı öldüren canavarlar olarak tanımlayan rahiplere inanırlarmış. Bu Kazaklar da komutanlarının bir Yahudi olduğuna inanmak istemiyorlardı. Sen bizim başımızsın diyorlardı ona. Sen bir Yahudi değilsin. Gövden Polonya mızraklarının açtığı yara izleriyle dolu ve bizimle omuz omuza savaşıyorsun. Oysa Yahudiler başka türlü olur. Soy sop beni hiç ilgilendirmiyor. Böylece uygarlığı gözden geçirmek amacıyla mezarların önemi üstünde durmanın hiçbir değeri yoktur. Bu yalnızca antik çağlar için zamanın bir tek onları aşındıramadığı, içindeki ölünün yanına hayattayken kullandığı gündelik eşyalarının konduğu mezarlar için gereklidir. Bununla birlikte bu mezarlar yaptırıldıkları devirler hakkında bize çok kısıtlı bilgiler veriyor. Belli bir ırktan gelmiyorum. Babam aslen Arnavut'tur. Annem de hem ana hem baba tarafından Sardunyalı. Zaten Sardunya çok uzak ve savunmasız olan Sicilya yerine Sardunya'yı tercih eden Piemonteli prenslerin eline geçip feodal bir devlet haline geldikten sonra ancak 1847'de Piemonte ile birleşti. Bununla birlikte benim kültürümün temeli İtalyan kültürüdür ve tüm dünyamda budur. Hiçbir zaman iki ayrı dünya arasında bölünmüş olduğumu hissetmedim. Öte yandan Liguria'da hiç kimse bir denizcinin siyah derili bir kadınla evlenmesinden korkmaz ve hiç kimse çarşafları boyayıp boyamayacağını anlamak için onun kara derisine parmağını dokundurmaya çalışmaz. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 54. mektup. Fili yağlamak. Sevgili Julia, her iki mektubunu da aldım. Sana yazmaya başladığımdan beri de rahatladım. Tanya bana Delio'nun muhtemelen fillerin derilerinin çok sert olduğunu duyup bir fili vazelinle yağlamayı düşündüğünü anlatmış. Çocukluğumda buna benzer şeyler aklımdan bile geçmediği halde bir çocuğun bir fili vazelinle yağlamak istemesi bana garip gelmedi. Ayrıca Giuliano'nun beni ilgilendiren her şeyi bilmek istediğini yazıyor, sanırım bu isteğinin caddelerden birinde asılı bir fotoğrafımı görmüş olmasıyla ilişkisi var. Sevgili Julia, ne zaman bütün bunları aşağı yukarı benim yaşımın dörtte biri, seninkinin de daha fazla bir zaman benden ayrı olan yaşantımızı düşünsem, inan bütün neşemi yitiriyorum. Bununla birlikte başarmak, güçlü olmaya çalışmak gerek. Öte yandan bütün bu olanlar o kadar da beklenmedik değildi. Sen ki geçmişi çok iyi anımsarsın. Ben savaşa gidiyorum dediğimi de anımsıyor musun? Belki de ciddiye almadan söylemiştim bunları. Ama bunun doğru olduğunu ve böyle olması gerektiğini seziyordum. Güçlü ol ve bunun için elinden geleni yap. Antonio. 55. mektup. Savaştaki gibi. Sevgili Teresina. Benim gündelik yaşantımın en kötü yanı can sıkıntımdır. Hiç değilse tutuklandıktan sonraki ilk 3 ay çok hareketli geçmişti. Yarımadanın bir köşesinden bir köşesine sürüklenirken duyduğum fiziksel acılara karşın sıkılmak için zamanım yoktu. Hep incelenecek yepyeni görüntüler, insanın unutamayacağı olağanüstü tiplerle karşılaşıyordum. Gerçekten de sanki bir masal dünyasında yaşıyordum. Ama bir yıldan beri Milano'da zorlama bir aylaklık içindeyim. Annemin ruh durumunu çok merak ediyorum. Öte yandan onu sakinleştirip korkusunu gidermenin de bir yolunu bulamıyorum. Gerçekten çok rahat olduğuma onu inandırmak istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Ona göre benim hapse girmem, olaylar ve nedenler zinciri içinde gizli olduğu kadar korkunç bir şanssızlıktır. Benim içinse yalnız İtalya'da değil, bütün dünyada verilmiş ve kim bilir ne zamana kadar verilecek olan politik bir savaşın belirli bir dönemidir. Tıpkı savaşta başına gelecekleri bilerek ve daha da kötüsünü bekleyerek tutsak düşen askerler gibi ben de tutsak düştüm. Korkarım sen de annen gibi düşünüyorsun. Herkese selamlar. Antonio. 56. mektup. Tüy kalem. Sevgili Tanya, söz verdiğin gibi Delio'nun fotoğrafını anneme gönderdin mi? Bunu yaparsan iyi olur. Zavallıcık benim tutuklanmamdan dolayı çok acı çekiyor ve bizim gibi ülkelerde hırsız, katil, serseri olmayanların hapse düşmesini anlamak zor olduğu için acısı daha da büyüyor. Savaş patlak verdiğinden beri kadıncağız sürekli bir korku içinde yaşıyor. Üç kardeşim de cephedeydi. Her zaman şunu söylerdi. Oğullarımı doğuracaklar. Sardunya'da kullanılan bu deyim, normal İtalyanca'da Fagere Pezza deyiminkinden çok daha korkunçtur. Pezza sözcüğü, insanoğlunun içinde bulunduğu karenin sınırları saptanmaya çalışılırken, satışa arz edilen çekilmiş et anlamına gelir. Ona nasıl öğütler vereceğimi bilemiyorum. Sevgili Tanya, şu anda sana yazmam gittikçe güçleşiyor. Bana yine öyle berbat bir tüy verdiler ki, kağıdı parçalıyor ve ellerimi bir cambaz gibi oynatmamı gerektiriyor. Mektuplarını bekliyorum. Seni kucaklarım. Antonio. 57. mektup. 5. Noel. Sevgili anne, özgürlükten yoksun olarak geçirdiğim 5. hapishaneye gireli 4. Noel bu. 1926 Noel'ini geçirdiğim Ustica'daki zor koşullar, hapishanedeki koşullarla karşılaştırıldığında kişisel özgürlüğümün henüz bir çeşit cenneti durumundaydı. Ama rahatımın kaçtığını sanma sakın. 4 yıl daha yaşlandım. Bir zamanlar olduğu gibi zevkle gülmüyorum artık ama daha çok bilinçlendiğime, insanlar ve olaylar üstüne deneyimlerimin daha çok zenginleştiğine inanıyorum. Ayrıca yaşama zevkimi de yitirmedim. Hala her şey beni ilgilendiriyor ve kızarmış baklayı dişlerimin arasında kütürdetemiyorsam, bunu başkalarının yapmasını görmeyi ve duymayı deniyorum en azından. Demek ki henüz yaşlanmadım. Sen ne dersin? Ölümden korkulduğu ve artık kendimizin yapamadığı bir şeyi başkası yaparken bundan üzüntü duyulduğu an yaşlılık başlamış demektir. Eminim yaşına rağmen sen bile bu anlamda yaşlanmadın hala. Hepimizi yeniden bir arada görebilmek, bütün torunlarını tanıyabilmek için çok uzun yaşamaya karar verdiğinden hiç kuşkum yok. Yaşama isteği olduğu, bundan tad alındığı ve belli bir amaca doğru ulaşılmak istendiği sürece tüm hastalıklar yenilir. Evdeki herkese çok selamlar. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 58. mektup. Ev ekmeği. Sevgili Teresina, bana yolladığın paketi tam Noel günü aldım. Paketin çok düzenli, hiçbir şeyinde bozulmamış olduğunu söylemeliyim. Ekmek bile henüz taptazeydi ve öylesine bir iştahla yedim ki Sardunya'nın burcu burcu kokan mısırının tadı duyuluyordu. Sanırım 15-16 yıldır mısır ekmeği yemedim. Annemin sağlığı üstüne yazdıklarım beni çok üzdü. Sanırım ona karşı çok sabırlı olmamız gerekecek. Eğer iyi düşünürsen onun sabırdan daha önemli şeylere layık olduğunu göreceksin. Körü körüne bir fedakarlıkla bütün yaşamı boyunca bizim için çalıştı durdu. Başka türlü bir kadın olsaydı kim bilir ne korkunç durumlara düşerdik. Belki de içimizden hiçbiri bugüne kadar sağ kalmazdı, öyle değil mi? Seni ve annemi sevgiyle kucaklarım. Antonio. 59. mektup. Balıklar sivrisineklere karşı. Sevgili anne, mektubunu aldım ve yeniden güçlenip bir günlüğüne San Serafino bayramına gideceğine çok sevindim. San Serafino'nun altındaki Tirso Vadisi'ni çocukken ne çok severdim. Bir kayanın üstüne saatlerce tüner, vadinin biraz ilerisindeki nehrin bir engelle yolu kesildiği için kilisenin tam üstünde oluşturduğu bir çeşit göle hayranlıkla bakardım. Kamışların arasından çıkarak gölün ortasına doğru yüzen ördekleri, sivrisinekleri kovalayan balıkların sıçrayışlarını seyretmek ne güzel bir zevkti. Eğer Fluminetto ırmağının suyunu toplamak için baraj yapmaya başladılarsa her şey çok değişmiştir mutlaka. Bir keresinde koca bir yılanın suya girip az sonra ağzında bir yılan balığıyla nasıl sudan çıktığını, nasıl taşıyacağımı bilemediğim için sonradan atmak zorunda kaldığım yılan balığını yılanın elinden nasıl kurtardığımı anımsıyorum hala. Eğer bir sopa gibi sertleşinceye kadar bekleseydim, ellerimi kokuturdu. Sevgili anne, başta çocuklar olmak üzere herkese ve sana kucak dolusu sevgiler. Antonio. 60. mektup. Ana cenneti. Sevgili anne, Teresina'nın eliyle yazdırdığın mektubu aldım. Sanırım bu yolla bana sık sık yazmalısın. Mektup senin tüm duygularını ve düşünme biçimini çok iyi hissettirdi bana. Gerçekten Teresina'nın değil, senin ağzından yazılmış bir mektup. Biliyor musun neyi anımsadım? Henüz ilkokul 1 ya da 2. sınıftayken ödevlerimi düzelttiğini. Uccello sözcüğünün 2 C ile yazıldığını her seferinde unutup senin de en az 10 kez bu yanlışımı düzelttiğini çok iyi hatırlıyorum. Demek ki yazmayı öğrenmemde çok yardımcı oldun. İlk başlarda bize şiirler ezberlettirdin. Rataplan, Loira yamaçları boyunca, Gümüşlü Şerit, Yüz Mil Koşusu hep hatırımda. İçimizden birinin yeteri kadar güçlü olmadığın bir zamanda senin ağzından mektup yazması çok doğru. Seni gülümsetecek tek şey Rataplan ve Loira şarkılarının anısıdır. Henüz ben 4-5 yaşlarındayken Rataplan'ı çok yüksek sesle okuduğum zaman masanın üstüne vurarak davul sesini o denli iyi taklit etmene büyük bir hayranlık duyduğumu anımsıyorum. Daha nice nice anılarımda senin ne büyük bir fedakarlık örneği ve bize karşı sevgi dolu bir insan olduğunu düşünüyorum. Eğer ruhun sorunlarına, ruhun, cennetin, cehennemin sonsuzluğu kavramları üstünde iyi düşünecek olursan, bütün bunların aslında bir bakış açısından başka bir şey olmadığını göreceksin. Bizim yaptığımız her davranış değerine göre iyi ya da kötü başka insanlara yansır, babadan oğula geçer, sürekli bir devinme içinde bir kuşaktan bir kuşağa atlar. Seninle ilgili tüm anılarımız iyilik ve güçlülükle dolu. Bizi yükseltmek için bütün gücünü tükettin. Bu, o andan itibaren senin yegane cennet olduğunu kanıtlar ve bir ananın çocukların kalbi olduğunu ortaya koyar. Seni ve evdekileri bütün sevgimle kucaklarım. Antonio. Kitabın sonu. 15 Nisan 2011, sayfa 132.